Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 14.
Bu Steve açısından ciddi olsaydı mutsuzluğa kapılırdım. Ama olayın hemen unutulacağına ve Kitty'nin bana kızmaktan vazgeçeceğine eminim. Anna, doğruyu söylemek gerekirse bu evlilik Kitty açısından hoşuma gitmiyor. Hem zaten Ronski bir günde sana aşık olmuşsa bu evliliğin yapılmaması daha iyi olur. Ah tanrım, çok saçma olurdu bu, dedi Anna. Aklını kurcalayan düşüncenin açıklandığını duyunca zevkten yüzü kızardı. Çok sevdiğim Kitty'yi kendime düşman ederek gidiyorum böylece. Öyle de güzel ki. Ama sen bu işi düzeltirsin değil mi Dolly? Dolly gülmesini zor tuttu. Anne'yi seviyordu. Ama onun da zayıf yönlerinin olması Dolly'yi sevindiriyordu. Düşman mı? Onun haksız bu. Benim sizi sevdiğim kadar sizin de beni sevmenizi isterdim. Şimdi sizleri daha çok seviyorum, dedi Anna, gözlerini yaşararak. Ah, bugün öyle sersemim ki. Anna mendilini yüzüne kapadı, giyinmeye başladı. Hareket saatinde Stepan Arkadievich geç geldi. Yüzü kırmızı ve heyecanlıydı. Şarap ve sigara kokuyordu. Anna'nın heyecanı Dolly'ye de geçmişti. Son olarak kucaklaşırken Dolly, "Benim için yaptıklarını hiç unutmayacağımı bilmelisin Anna," diye fısıldadı. "Seni sevdiğimi, her zaman da seveceğimi, dost olacağımı aklından çıkarma." Anna gözyaşlarını saklayarak onu kucaklarken, "Nedenini bilmiyorum," dedi. "Eğer beni anladıysan bilirsin bunu. Hoşça kal canım." 29. Tanrı'ya şükür sonunda her şey bitti. Hareket saatine dek vagonun kapısında duran ağabeyine veda ederken Anna Arkadievna'nın aklına gelen ilk düşünce buydu. Anna, Anushka'nın yanındaki koltuğa oturdu, yarı karanlığa gömülü yataklı vagona göz gezdirdi. Tanrı'nın izniyle yarın Seryoja ve Alexey Aleksandrovich'e kavuşacak, tatlı ve sakin yaşamımı geri döneceğim, diye düşündü. Bir gün boyunca yaşadığı o aşırı heyecanın hala etkisinde olan Anna, yolculuk için neşeyle hazırlanmaya başladı. Becerikli elleriyle küçük kırmızı çantasını açtı, içinden bir yastık çıkarıp dizlerinin üstüne koydu. Bacaklarını özenle örttü. Hasta bir kadın uyumak için yerine yerleşiyordu. Başka iki kadın Anna ile konuştu. Yaşlı ve şişman olanı bacaklarını sararken ısınma konusunda uyarıda bulundu. Anna onlara birkaç cümleyle yanıt verdi. Ancak konuşmanın ilginç olmayacağını sezerek Anushka'dan küçük fenerini istedi. Feneri yanına koydu. Çantasından bir kağıt keseceğiyle İngilizce bir roman çıkardı. İlk anda eşya taşımalar ve gidiş gelişler yüzünden okuyamadı. Sonra da tren hareket edince gürültü onu rahatsız etti. Kar soldaki kapıya çarpıyor, camı örtüyordu. Kürklere bürünmüş konduktör üstü karla örtülü olarak yanlarından geçiyordu. Kötü havayla ilgili konuşmalar genç kadının ilgisini çekti. Sonunda her şey tek düzeleşti. Hep aynı gürültüler, aynı sarsıntılar, cama çarpan kar, yarı karanlıkta aynı kişilerin aynı görüntüleri, aynı sesler. Anna yeniden okumaya ve okuduğunu anlamaya başladı. Anushka, tek parmağı yırtık eldivenlerinin içindeki iri elleriyle kırmızı çantayı dizlerinde tutarak uyuklamaya başlamıştı çoktan. Anna Arkadievna okuyor, okuduğunu da anlıyordu ama başkalarının yaşantılarıyla ilgilenmekten yorulmuştu. Kendi yaşamını sürdürmek için yanıp tutuşuyordu. Romanın bir kadın kahramanının bir hastaya baktığını okuyunca kendisi de hastanın odasına yavaşça girmek isterdi. Bir meclis üyesi bir söylev verince o da söz almak isterdi. Lady Mary'nin ata binerken görümcesine kızdırmasının ve yürekliliğiyle herkesi şaşırtmasını anlatan bölüm okuyucuya da aynı şeyleri yapma isteği veriyordu. Ama bu olanaksızdı. Anna kağıt açacağını parmaklarının arasında çevirerek okumayı sürdürmeye çalışıyordu. Roman kahramanı sonunda İngiliz olma mutluluğunun en yüksek noktasına erişiyordu. Baronluk unvanı al bir mülk sahibi olarak Anna da onu izlemeye çalışıyordu. Birden bu kahramanın da kendisinin de bundan utanç duyması gerektiğini hissetti. Ama neden utanacakmış, ben neden utanacağım sanki diye düşündü. Şaşkın ve kırgın bir tavırla kitabı bıraktı. Kağıt keseceğini parmakları arasında kuvvetle sıkarak koltuğun arkasına dayandı. Utanacak ne var ki? Genç kadın Moskova'da olanları anımsıyordu. Tümü de tatlı ve hoştu. Baloyu, aşık ve uysal yüzlü Ronski'yi aklına getiriyor, onunla yaptığı konuşmaları anımsıyordu. Bunlarda insanı utandıracak hiçbir yan yoktu. Bununla birlikte anılarının bu noktasında utanç duygusu artıyor, sanki içinden gelen bir ses Ronski konusunda ''Dikkat, dikkat yakar o!'' diyor gibiydi. Koltuğuna iyice yaslanarak ''Peki ne yani?'' dedi kararlı bir şekilde kendi kendine. ''Bu da ne demek? Bütün bunlarla yüz yüze gelmekten korkuyor muyum? Görürüz. Bu genç subayla aramda herhangi bir tanıdığımla olan ilişkiden daha farklı bir ilişki var mı? Var olabilir mi?'' Tiksintiyle gülümsedi. Yeniden okumaya başladı. Ama o anda okuduğunu anlaması olanaksızdı. Kağıt açacağını cama dayadı, sonra yanağına koydu, sonra birden nedenini bilmeden sesli sesli neşeyle gülmeye başladı. Sinirlerinin gittikçe gerildiğini, gözlerinin daha fazla açıldığını, ellerinin ve ayaklarının sinirli sinirli titrediğini, bu yarı karanlıkta yüzlerin ve seslerin ona şaşırtıcı göründüğünü hissediyordu. Her an kuşku duyuyordu. Tren gidiyor mu yoksa duruyor mu acaba? Yanımda oturan Anuşka mı yoksa bir yabancı mı? Orada ne var? Bir Kürt mü yoksa bir hayvan mı? Kimim ben? Ben kendim miyim yoksa bir başkası mı? Diye soruyordu kendi kendine. Bu ruhsal durum ona korkunç görünüyordu. Ama bilinmeyen bir güç onu orada tutuyordu. Bundan kurtulmak için de irade gücü gerektiğinin farkındaydı. Kendini toparlamak için kalktı, mantosunu attı, pelerini çözdü. Bir an için kendini toparladı. Düğmesiz uzun bir palto giyen zayıf köylünün trenin ateşçisi olduğunu anladı. Adam termometreye bakmak için içeri girerken rüzgar ve kar doluyordu vagona. Ama daha sonra yine her şey karıştı. Uzun boylu köylü duvarı kazımaya başladı. Yaşlı kadın bacaklarını çaprazlama uzattı. Daha sonra Anna, yırtılmaya benzeyen korkunç gıcırtılar, vurmalar işitti. Kırmızı ışık gözlerini kamaştırdı. Sonunda her şey acı verici bir duygulanmayla karıştı. Anna bir uçurumdan yuvarlanırmış gibi oldu. Ama bütün olanlar korkunç olmaktan çok eğlendiriciydi. Kürküne sarınmış, karla örtülü adamın sesi kulağına bir şeyler bağırdı. Yeniden doğruldu, gerçeği sıkı sıkıya yapıştı. Bir istasyona geldiklerini, bu adamın da kondüktör olduğunu anladı. Anuşka'dan pelerinini ve şalını istedi. Onları giydi ve kapıya doğru yürüdü. "Çıkmak mı istiyorsunuz?" diye sordu Anuşka. "Evet, biraz soluk almak istiyorum. İçerisi çok sıcak oldu." Kapıyı itti. Rüzgar ve kar çevresinde dönüp duruyor, geçişi engelliyordu. Bu hoşuna gitti. Rüzgar içine işliyor gibiydi. Onu sararak alıp götürmek istercesine neşeli neşeli ıslık çalıyordu. Ama Anna soğuk kabuk kolunu tuttu, şalına sarınarak boşta kalan eliyle trenden indi. Peronda daha şiddetli esiyordu rüzgar ama treninin önü daha sakindi. Anna Arkadyevna büyük bir zevkle karlı soğuk havayı içine çekiyor, vagonun yanında durmuş perona ve aydınlık istasyona bakıyordu. 30. Şiddetli bir rüzgar vagonların tekerleklerinin ve sütunların arasında istasyonun çevresinde esiyordu. Vagonlar, direkler, insanlar, görülen her şey bir yanı giderek kalınlaşan bir kar tabakasıyla örtülüyordu. Rüzgar bir an sakinledi ancak çok geçmeden korkunç bir hızla esmeye başladı. Hiçbir şey karşı koyamıyordu. Ama insanlar yine de neşeyle konuşarak, peronda kayarak, garın kapılarını durmadan açıp kapayarak koşuşuyorlardı. İki büklüm olmuş bir adamın gölgesi geçti. Çekicin demir üzerinde çıkardığı ses duyuluyordu. Karanlıkta karşı köşeden öfkeli bir ses "Telgrafı ver!" diye bağırdı. Başka sesler de "28 numara buradan gelin!" diye bağırıyordu. Giysilerine iyice bürünmüş, karla kaplı insanlar öne doğru koşuyorlardı. Sigaraları ağızlarında iki beyefendi geçti. Anna bir kez daha derin derin soluk aldı. Sokak fenerinin titrek ışığı, asker kaputu giymiş biri tarafından kesildiğinde kapı tokmağını tutup trene binmek için manşonundan elini çıkarıyordu. Anna geri dönünce Vronsky'nin yüzünü tanıdı. Vronsky, elini kasketinin siperliğine götürerek önünde eğildi ve bir şey isteyip istemediğini sordu. Ona hizmet etmeye hazır olduğunu söyledi. Anna sesini çıkarmadan gözlerini dikip uzun uzun Vronsky'ye baktı. Karanlıkta durmasına karşın Anna onun yüzündeki ve gözlerindeki anlamı gördü ya da gördüğünü sandı. Bir gün önce onu çok etkilemiş olan aynı hayranlık ve saygı dolu bakışlardı bunlar. Şu son günlerde pek çok kez kendi kendine söylediği ve az önce de yinelediği gibi Vronsky onun için birbirine benzeyen her yerde rastlanan yüzlerce erkek gibi genç bir erkekti. Bu yüzden de onu düşünmekte bir sakınca görmüyordu. Ama şimdi bu karşılaşmanın ilk anında içini sevinçle karışık bir gurur kaplamıştı. Ona burada olma nedenini sormaya gerek yoktu. Sanki Vronsky nedenini söylemişçesine bunu bildiğinden emindi. Onunla olmak için buradaydı genç adam. Anna kapının tokmağını yakalamaya hazırlanan elini aşağı indirerek "Sizin de yola çıktığınızı bilmiyordum. Neden yolculuk ediyorsunuz?" dedi. Anna'nın yüzünden çok heyecanlı ve sevinçli olduğu belliydi. Vronsky gözlerinin içine bakarak "Neden mi yola çıktım?" diye ineledi. "Sizin yanınızda olmak için elbet. Başka türlü yapamam." O anda rüzgar engelleri yenmiş gibi vagonların tepelerindeki karları süpürdü. Ayrılan bir saç parçası gıcırdadı. Öndeki lokomotif inlercesine hüzünle çaldı. O anda genç kadına korkunç üzüntüler bile hoş geliyordu. Az önce Vronsky Anna'nın ruhunun duymak istediği sözleri söylemişti ama mantığı bu sözlerden büyük bir korku duyuyordu. Anna sesini çıkarmadı. Vronsky onun yüzünde içindeki savaşımın izlerini görüyordu. Alçak gönüllü bir tavırla "Sözlerimden hoşlanmadıysanız beni bağışlayın." dedi. Çekingen ve saygılı bir ses de öylesine içten ve kesin konuşuyordu ki genç kadın uzun süre sesini çıkaramadı. Söyledikleriniz hoş değildi sonunda. Eğer soylu bir erkekseniz bana söylediklerinizi unutmanızı rica ediyorum. Ben de unutacağım. Ne sözlerinizi ne de davranışlarınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Yapamam bunu. Anna genç adamın tutkuyla baktığı yüzüne ciddi bir anlam vermeye çalışarak yeter artık yeter diye bağırdı. Anna buz tutmuş kapı koluna yeniden yapışıp basamağa çıktı ve hemen kompartmanın koridoruna girdi. Az önceki olayları düşünerek orada durdu. Ne kendi söylediği sözleri ne de duyduğu sözleri anımsıyordu. Bu bir dakikalık konuşmanın onları birbirine yaklaştırdığını hissediyor, bu yüzden hem seviniyor hem de korkuyordu. Birkaç saniye sonra kompartmana girip yerine oturdu. Kendisini önceden sarsan heyecan yok olacağı yerde tam tersine artıyor ve içinde öylesine sinirli bir gerilim yaratıyordu ki genç kadın her an içinde bir şeylerin kopmasından korkuyordu. Gece uyuyamadı ama içinde bulunduğu ve belleğini düşlerle dolduran bu aşırı heyecan onu üzmüyor, canını sıkmıyordu. Genç kadının içi tam tersine yaşamla ve neşeyle doluydu. Sabaha karşı koltuğunda uyudu. Uyandığında hava aydınlanmıştı. Tren Petersburg'a yaklaşıyordu. Kocasını, evi ve çocuğunu düşününce Anna'nın içi o günün ve sonraki günlerin kaygılarıyla doldu. Tren durup da aşağıya indiği zaman dikkatini ilk çeken kocası oldu. "Ah Tanrım, neden kulakları böyle?" diye düşündü kocasının soğuk, ilgi çekici ve görkemli yüzüne bakarken. Özellikle dikkatini çeken yuvarlak şapkasının kenarlarına dayanan kulak kepçeleriydi. Alexey karısını görünce ona doğru ilerledi. Her zamanki gibi dudaklarını büzüp alaylı alaylı gülümsedi, iri, yorgun gözlerini dikerek baktı. Bu yorgun ve dik bakışlarla karşılaşınca Anna'nın yüreği sızladı. Onu başka türlü bulacakmış gibiydi genç kadın. Anna, kocasının karşısındayken özellikle kendinden hoşnut olmadığını hissetti. Bu, onun için yabancı değildi çünkü Alexey Aleksandrovich ile olan ilişkilerinde her zaman belirli bir sıkıntı duymuştu. Ama bunu hiçbir zaman bu kadar belirgin olarak duymamıştı. Bu yüzden de çok üzüldü. "Görüyorsun ya, evliliğimizin ilk günlerindeki kadar ilgili bir kocayım ben. Seni görmeye can atıyordum," dedi. Sesi ağır, sanki söylediği sözleri gülünç bir anlam vermek istercesine alaylıydı. "Seryoja iyi mi? Sana gösterdiğim bunca ilginin karşılığı böyle mi?" dedi kocası. "Sağlığı çok iyi." 31. Ronski o gece uyumaya kalkışmadı bile. Koltuğuna oturmuş, kim zaman önüne bakıyor, kim zaman da girip çıkan insanları inceliyordu. Eskiden soğukkanlı sessizliğiyle insanları şaşırtırdı ama şimdi daha da gururlu, daha da kendini beğenmiş gibi görünüyor, insanlara eşyaymışlar gibi davranıyordu. Karşısında oturan yargıç sınıfından sinirli genç bir adam onun bu tavrına kızdı. Ateş istedi, konuşmayı denedi ve hatta yargıç olduğunu söyledi ve bir eşya olmadığını belirtmek için Ronski'ye baktı. Oysa Ronski'nin bakışları karşısındaki sanki bir sokak lambası varmış gibi hep aynıydı. Genç adam soğukkanlılığının gittikçe azaldığını hissederek sırıtmaya başladı çünkü kendisini canlı olarak kabul etmeyen bu inatçılık onurunu kırıyordu. Ronski için artık dünyada başka bir şey yoktu. Kendini bir kahraman olarak görüyordu. Anna'yı etkilediğini düşündüğü için değildi bu. Henüz bu noktaya geldiğine inanmıyordu ama Anna'nın üzerinde bıraktığı etki yüzünden içi sevinç ve gurur doluydu. Neler olacağını bilmiyordu. Bu konuda da hiçbir düşüncesi yoktu. O ana dek dağınık olan bütün gücünün şimdi sınırsız bir enerjiyle birleşip tek bir amaca yöneldiğini seziyordu. Bu yüzden de mutluydu. Bildiği tek şey Anna'ya bütün gerçeği söylediğiydi. Onun bulunduğu yere gidiyor, başka bir mutluluğa inanmıyor, onu görmekten ve duymaktan başka bir şey istemiyordu. Vologoya'da maden suyu içmek için kompartmandan çıkıp da vagondan onu gördüğü zaman ilk sözcüğünden başlayarak kafasındaki bu tek düşünceyi elinde olmadan ona açıklamıştı. Bunu söylediği ve Anna'da öğrendiği için hoşnuttu. Gece uyumadı. Vagonunda durmadan genç kadını içinde gördüğü durumu, söylediği sözleri anımsıyordu. Düş gücü ona yüreğini alt üst eden bir gelecek olasılığını sezdiriyordu. Petersburg'da trenden inince uykusuz geçen geceye karşın soğuk bir banyo sonrası kadar canlı ve dinlenmiş hissediyordu kendini. Anna'nın kompartmanın yanında durup çıkmasını bekledi. "Onu bir kez daha göreceğim," dedi elinde olmadan gülümseyerek. "Endamını, yüzünü göreceğim, konuşacak, başını çevirecek, belki de gülümseyecek." Ama daha onu görmeden kocasını gördü. İstasyon şefi kalabalığın arasında yol açarak saygılı bir biçimde getiriyordu adını. Çok yazık, kocası bu. Ronski ilk kez Anna'nın kocasının genç kadının bağlı olduğu biri olduğunu anlıyordu. Onun evli olduğunu biliyor ama kocasının varlığına inanamıyordu. Kocasının yüzünü, omuzlarını, kara pantolonlu bacaklarını gördüğünde, özellikle de gelinin kadın yolcunun elini sakince ve gururla tuttuğu zaman düşündü ancak. Sırtı hafifçe kambur, yuvarlak şapkalı, canlı Petersburglu yüzüyle iri yarı, ciddi Alexei Alexandrovich'i görünce Vronsky bu adamın varlığının farkına vardı ve bundan susamış birinin sonunda suyun başına gelip de orada su içmekte olan ve suyu bulandıran bir köpek, bir koyun ya da bir domuzla karşılaştığında duyduğuna benzeyen tatsız bir duyguya kapıldı.
Ayrım sonu.